Ayrım 22.
Bu kaçık da neler söylüyor? İngilizlerin ateşinin çıkıp çıkmadığını ben nereden bilirim? Olacak iş değil. Benim sağlığımı sorsa daha yerinde olur. Akşamdan beri hastaydı Selma. Son haftaların heyecanına sinirleri dayanamamıştı. Ter içinde kalıyor, başı çatlayacak gibi ağrıyordu. İngilizlerin yanakları kızarmış, öksürdüklerini de duydum. Selma dayanamadı. Şu İngilizlerinizle birlikte defolun başımdan. Bana ne onlardan? Yanı başına oturmuş olan Zehra gülmekten kırılıyordu. Sakin olun apa. Zavallı kadın geleneklere göre konuşuyor. Kötü bir şeyi sevdiklerine kondurmak uğursuzluk getirir diye inanılır. Onun için de hasta mısınız diye sorulmaz. Düşmanlarınız hasta mı diye sorulur. Lucknow'daki kadınlar İngilizlerden nefret ettikleri için düşman sözcüğü yerine İngiliz diyorlar. Onun için ateşiniz var mı diyeceklerine İngilizlerin ateşi mi var diye soruyorlar. Kapı çalındı. Hekim sahip gelmişti. Hekim sahip aile doktoruydu. Zehra'ya bakılırsa en az 80 yaşındaydı. Bir gece önce onu çağırtmışlardı ama yatmış olduğu için gelememişti. Bir gazete kağıdına sarılı 3 hap yollamış, ertesi gün gelebileceğini söylemişti. Hizmetkarlar Selma'nın etrafında fır dönüyorlardı. İkisi bir çarşafa farklı büyüklükte 2 delik açmakla meşguldü. Daha sonra çarşafı boydan boya gerip Selma'yı, Zehra'yı ve kendilerini gizleyecek bir perde oluşturdular. Selma şaşırmıştı. Ne yapıyorlar? Ama apa, purdaha girmek zorundayız. Purdaha mı? Bu yaşlı bir doktor için mi? Zehra yengesinin şaşkınlığına hayret etti. Ama ne de olsa erkek. Beni nasıl muayene edecek? Çok basit. Şu çarşaftaki büyük delikten kolunuzu çıkaracaksınız, nabzınızı sayacak. Reflekslerinize bakacak. Sonra küçük delikten de dilinize ve boğazınıza bakacak. Selma kendini sırt üstü geriye attı. Bu muayene biçimiyle umarım ciddi bir şeyim yoktur. Perdenin ardından hekimin girdiğini gördü. Yürümekte zorluk çekiyordu. Değişik boy ve renklerde cam şişelerle dolu büyük sepetler taşıyan 2 delikanlı kollarına girmişlerdi. Hekim sahip, eski Hindistan'daki tıp sanatı yöntemlerine göre otlar, kabuklar, yaprakların kaynatılması ve dinlendirilmesiyle elde edilmiş ilaçlara dayalı bir tedavi uygulamaktaydı. Selma'nın kolunu usulca yokladı. Parmaklarını oynattı, nabzını saydı. Bütün bu işlemlerin her birinin ardından bir "hımm" çekiyor ve vereceği emirleri not etmek üzere saygıyla bekleyen yardımcısına bir şeyler yazdırıyordu. Daha sonra ceplerinin birinden gümüş bir kaşık çıkardı. Rani sahip ağzını açar mı acaba? Çabucak kaşığı diline bastırıp dilin pasından bir şeyler aldı ve kokladı. Bir süre gözleri aralık, sessiz kaldı. Sonunda ağır ağır teşhisini açıkladı. Sinirlerin bozulması, karaciğerin tıkanmasına yol açmış. Bu da kan dolaşımını yavaşlatıp baş ağrılarına sebep olmuş. Rani sahip şu sarı şişeden tek saatlerde, şu pembe şişeden ise çift saatlerde birer kaşık içmeli. Ama sakın saatleri şaşırıp şişeleri birbirine karıştırmamalı. Gece şu bir tutam mavi tozu şu 2 tutam beyaz toza karıştırıp içmeli. Sabahları da öyle. Bu basit bir hastalıktır ve asalet mağapları dolunay ufalmaya başladığında tamamıyla iyileşmiş olacaktır. Hekim odadan çıkar çıkmaz Selma öfkeyle, "Bu büyücü reçeteleri de ne?" diye sordu. "Yanılıyorsunuz apa. Eski tıp değerini kanıtlamıştır. Çok yere Avrupa tıbbından daha başarılıdır. Geçen yıl sarılık olmuştum. 15 günde geçirdi. Oysa aynı hastalıktan yatan ve İngiliz doktorlarına giden arkadaşlarım 2 ayda zor ayağa kalktılar. Ya dolunay hikayesi ne oluyor? Ay ufaldığı zaman sinirler gevşer. Bu bilinen bir şeydir. Haydi apa, rahatlayın biraz. Biliyor musunuz, yine de talihlisiniz. Annemin devrinde hekimin hastanın kolunu tutması, diline bakması, ona dokunması söz konusu bile olmazdı. Hastanın bileğine bir sicim bağlarlar, ucunu da kapının dışında bekleyen hekime verirlerdi. Sicimin oynamasına göre hekim teşhiste bulunurdu. Herhalde kadınların pek azı da kurtulurdu. Zehra alayı anlamamıştı. Tabii çok ölen olurdu. Neyse ki o zamandan bu yana çok büyük ilerleme kaydettik. Saraydaki kadınlar ranilerinin hastalığını fırsat bilerek odasını doldurmuşlardı. Selma'nın kapalı tuttuğu kapısı ardına kadar açılmıştı ve kadınlar küçük topuk darbeleriyle kapalı kalmasına kızdıkları kapıdan öç alıyorlardı. Hastanın yatağına üşüşüyorlardı. Bu kadınlar için ranilerinin hastalığı bulunmaz bir nimet, sadakatlerini ispatlamak ve kendilerini önemsetmek için ele geçmez bir fırsattı. İlacı kim önce içirecek, yastıkları kim önce düzeltecek, şakaklara kim önce gül suyu sürecek, bacakları kim önce ovacaktı? Direnemeyecek kadar zayıf düşmüş kraliçelerinin çevresinde işgüzar arılar gibiydiler. Bu gayretkeşliklerinden Selma'yı kurtaran Begüm Yasemin oldu. Zehra'nın veya Nampur Ranisi'nin arkadaşlıklarını yeğlemiş olduğu için Begüm'ü 2 aydır görmemişti. Alınmış olabilirdi. Ama Begüm bir gün öncesinden ayrılmışlar gibi davrandı. Bu enerjik kadın işe herkesi odadan çıkarmakla başladı. Bir hastanın sükunete ihtiyacı vardır. Bitmez tükenmez gevezeliklerinizle raninizi öldürmek mi istiyorsunuz? Hiçbirini kayırmadan hepsini kapı dışarı etti. Zavallı çocuk, bitmiş olmalısınız. İşte şöyle, dinlenin. Yatağın kenarına oturdu. Sesi çıkmadan sükunet verici. Selma gözlerini kapıyor, ensesinin ve alnının sıkıldığını hissediyor. Bırakın da size masaj yapayım. Ellerimin büyücü eli olduğunu söylerler. Büyüleyici, doğru. Aynı anda güçlü ve hafif, serin ve sıcak. Baş ağrısı yavaş yavaş hafifliyor, yerine bir rahatlık duygusu kaplıyor. Selma uçuyor gibi sanki. Biraz önce ağrılar içindeki ensesi, sırtı, omuzları, tüm bedeni gevşiyor. İyileştirici eller durdu. Yazık, çok kısa sürdü. Şimdi uyumalısınız, sizi bırakıyorum, yarın gene geleceğim. Şakağa hafif bir öpücük kondurarak büyücü kayboldu. Ertesi gün ve daha sonraki günler yine gelecek. Usta parmaklarının arasında ağrılar yok oluyor, ateş de yavaş yavaş düşüyor. Selma gözleri kapalı, bütün vücudunu kaplayan, her uzvunu ayrı ayrı yoğuran, elektrikleyen, yatıştıran, karşı konulamaz dokunuşlara kendisini terk ediyor. Damarlarından sanki bal dolaşıyor. Nerede, kiminle olduğunu unutmuş, kendisini o kadar iyi hissediyor ki. Becerikli eller sırtından iniyor, kalçalarda duruyor, baldırlara ufak ufak darbeler vuruyor, göbeğin üzerinde noktalanıyordu. Korkuların, endişelerin hepsi gelir bu noktada toplanır. Heyecanlanıp sinirlendiğinizde midenizin ağrıması işte bundandır. Eller düzenli biçimde karına dokundu. Önce hafif hafif, sonra bastırarak. Selma ürperdi. Begüm'e endişeyle baktı. Neyse ki ürperdiğini fark etmemişti. Ciddiyetle, özenle görevini yapmaktaydı. Selma utandı. Bir an için kendisini okşayanın Emir olduğunu, üzerinde gezinen ellerin, sevdiği erkeğin elleri olduğunu sandı, arzu etti. Gözlerime bak ruhum. Selma sıçrayıp doğruldu. Yarı yarıya çıplak vücudunu öpücüklere boğan bu kadının elleri arasında ne işi vardı? Aniden sıyrıldı. Durun, deli misiniz? Geceliğini ilikledi, kendisine yalvararak bakan, allak bullak olmuş yüze hayretle baktı. Lütfen benimle oynama. Seni sevdiğimi biliyorsun. Kendisine kollarını uzatan, yüzü acıdan kasılmış bu yaratıkta Selma, daima kendine hakim görünen kibirli Begüm'den bir şeyler bulmakta zorluk çekti. Selma, sen tutku nedir bilir misin? Elleri titriyordu ama yenik düşmüş değildi. Çok uzun süredir susmuştu. Artık konuşmanın sırasıydı. Kendisine tiksenerek bakan şu kızıl saçlı çocuk da onu dinlemeye mecburdu. Geceler boyu seni düşledim. Günler boyu. Ümitlerimin gerçekleşmeyeceğinden korkarak yeise düştüm. Beni çağırdığın her seferinde neden koşup geldiğimi şimdi anlıyor musun? Oysa hiç de uşak ruhlu değilimdir. Ya sen? Nasıl da umursamazcasına beni karşılar ve ağırlardın. Uçurtma şenliğini hatırlıyor musun? Seni belinden tutmuştum. Sen de kasılıp kendini geriye çekmiştin. Bir şamardan beterdi. O an seni unutmaya karar verdim. Unutmak iradeyle olurmuş gibi. Buna inananlar hiç sevmemiş olanlar. Sonra bu son günler yeniden ümide kapıldım. Beni görünce sevinmiştin. Kafanın hayır dediğini vücudun evet diyordu. Lütfen inkara kalkışma, yalana tenezzül etme. Aşkımı tepmeye hakkım var ama sevdiğim kadını bir küçük riyakar taşralı düzeyine indirmeye hakkın yok. Parmaklarımla göğüslerinin, karnının ürperdiğini, sonra usul usul bu dokunuşlara alışıp hoşlandığını hissetmedin mi sanıyorsun? Bütün vücudun okşamalarımı ne çabuk çağırır olmuş, ne denli açlıkla bekler olmuştu. Selma doğru diye düşündü. Ama Begüm'ün konuşması şart mıydı? Onu sürüklenip kaydığı belirsiz alemden çekip çıkarması gerekli miydi? Bu övünme miydi? Bir vücuttan da fazlasını sahiplenmek arzusu muydu? Yoksa herhangi bir kalıba girmeyi reddeden tutku muydu? Her tutku, bütünü sahiplenme isteği yüzünden zaten ölçü tanımaz bir gurur değil miydi? Sussaydı, düşün belirsizliğinde her şey erimiş olurdu. Okşayışları Selma'yı şaşırtmamıştı. Belki de çoktandır onları bekliyordu. Hatta belki tahrik de etmişti. Meraktan mı? Çemberleri kırmak istediğinden mi? Yoksa başka alemleri tanımak arzusundan mı? Ya da sadece hoş bir şey, tatlı bir haz olduğunu bildiği için mi? Ama büyü bozulmuştu işte. Selma iki büklüm kuru bir sesle çıkıştı. Delirmişsiniz. Ben kocamı seviyorum. Sahi mi? Ya o? Seni seviyor mu? Begüm'ün biraz önceki yalvaran sesi şimdi buz gibiydi. Aynaya bak. Susuz kalmış bir çiçek gibisin. Dudakların daha şimdiden çatlamış. Bu yüz sevilen bir kadının yüzü mü? Sevilen bir kadın vücudu mu? Emir'in seni ihmal ettiğini, soyunu sürdürmek için seninle evlendiğini ama sevgisinin başkasına ait olduğunu bilecek durumdayım. İntikam almak için yalan söylüyor. Ona hiç soru sormayacağım. Meraklı değilsin. Begüm'ün gözleri kısıldı. Avını sokmak üzere olan bir yılan gibi Selma'ya gözlerini dikti. Bu kibirli yaratıktan nasıl intikam alacağını biliyordu. Aklına asla kurtulamayacağı bir şüphe sokacaktı. Kocamla kocan arasındaki derin dostluğun arkadaşlıktan öte bir şey olabileceği hiç aklına gelmedi mi? Hiç öyle irkilme. Bu gibi eğilimler sadece belirsizlikten, yararsızlıktan, tuhaflıktan hoşlanan toplumumuzda pek sık görülür. Biz kadınlar sadece doğurmaya yararız. Sevmemiz, sevgili olmamız söz konusu bile değil. Ayıp. Susmaktan başka ne yapabiliriz? Eşlerimize aitiz ama onların bize ait olduklarına inanacak kadar akılsız değiliz. Bizi korurlar, bize oğullar verirler, kızlarımızı hoşgörüyle karşılarlar. Genç bir gelin olarak ben de geceler boyu bekledim. Kocama tapıyordum. Bana tercih edeceği erkeği gözlerimi kırpmadan zehirleyebilirdim. Sadece bir tek kişi olsaydı. Ama çoktular, değişiktiler. Alıştım. Şimdi maceralarını eğlenerek izliyorum. Ama bir süredir, Selma'ya gözlerini dikti. Evet, bir süredir tek bir erkeğe sadık. Yalan söylüyorsunuz. Selma bağırmaktan kendini alamadı. Emir, bir erkeğin kollarında. Düşüncesi bile iğrençti. Bu kadın reddedildiği için yalan söyleyerek intikam almak istiyordu. Daha yavaş konuşun canım. Hizmetçiler duyabilir. Burada kural, gizli kaldığı sürece her şeyin yaşayıp yapılabilir olmasıdır. Burkahın ardında örtünmekle özgürlüğümüzü kazanıyoruz derken size anlatmak istediğim buydu. Onu önce reddettiniz. Gün gelir kıymetini anlarsınız. Sesi ciddileşti. Selma, mutsuzsunuz ve sizi böyle gördükçe üzülüyorum. Çünkü birlikte tadabileceğimiz mutluluğun nasıl olabileceğini biliyorum. Gelgeç bir sevgi değil bu benim için. Size aşığım. Düşünün bunu. Begüm ayağa kalktı. Yeniden o kendine hakim havası geri gelmişti. Gözleri bir an için Selma'nınkilere takıldı, sonra vakur bir eda ile çıktı. Zehra'nın yüzü gitgide yaklaşıyor. Sonsuza kadar genişleyen altın pullu göz bebeklerinde Selma kendini seyrediyor. Çalılıkta kıvrım kıvrım bir alev. Gel Zehra. Kendisine acı vermekten neden zevk alıyor bu çocuk? Gel, sevdiğim sensin. Bunu artık biliyorum. Emir alaylı gözlerle bakıyor. Umursadığı, korktuğu yok Selma'nın. Alayın, tehdidin kendisini etkileyebileceği sınırı çoktan aşmış. Böyle bir cinsel arzuyu bugüne kadar hiç hissetmemiş. Tek önemli olan bu. Yaralanmaya aldırmıyor. Şu çocuğu bir an için kollarını alabilse, sadece bir an, içine girip içinde erise, sonra mutluluktan ölse başka bir şey istemeyecek. Cennet bu, başka bir şey değil. Zehra tereddüt ediyor. Sevdiği bu iki insandan hangisini seçmeli? Onlara ayrı ayrı bakıyor, zevkle. Yavaş yavaş kolunu göğsünden kaldırıyor. Genç kadına uzatıyor. Ama kalçaları iyice sıkılmış, açılmamaya kararlı. Gerilim son aşamasında, nefes alamıyor Selma, boğuluyor. Ter içinde çırpınıyor, kımıldıyor, kıvranıyor, boğazı yanıyor. Terden sırılsıklam olmuştu uyandığında. Tanrı'ya şükür, rüyaymış. Ateşten olmalı ve bir gün önce Begüm ile aralarında geçen üzücü sahne yüzünden. Yorgun kafası her şeyi birbirine karıştırmış olmalıydı. Karıştırmış mı? Zehra'nın göğüs uçlarının tazeliğini dudaklarında yeniden duydu ve kızcağız başını kalçasına dayadığı günkü gibi ta içinden ılık bir kıpırtıyı tekrar hissetti. Zehra, sevdiğim sensin, bunu artık biliyorum. Rüyadaki bu itirafı kulaklarının dibinde yeniden çınladı. Yüksek sesle söylermişçesine, tüm bunlar saçma, bu çocuk kız kardeşim sayılır. Kız kardeş tabii, ama dün Zehra'nın ellerine, dudaklarına dayanabilir miydi? Selma hırsla zili çaldı. Telaşla koşuşan hizmetçileri azarladı. Banyomu hazırlayın çabuk. Raca'ya haber verin, çıkmadan onu görmek istiyorum. Nedenini tam olarak bilmiyor ama emiri görmek istiyordu. Kutlarım canım. Bugün çok sağlıklı görünüyorsunuz. Bakıyorum hekimimizin ilaçları ve arkadaşlarınızın ziyaretleri size iyi gelmiş. Arkadaşlarından söz ederken gözlerindeki parıltı yoksa alay mı? Kimin umurunda? Onu seyirleyecekleri çok önemli. Banyo yaparken aklına gelmiş ve felaketi önleyecek tek çare olarak görünmüştü bu düşünce. Emir, bu gece bir rüya gördüm. Sizinle hemen konuşmam gerekli. Zehra hakkında. Zehra mı? Ne gördünüz? Selma bir sır saklamak istercesine başını iki yana salladı. Kötü rüyaları anlatmamak gerekir. Sonra bir de bakarsınız gerçek olur. Çocukken böyle söylerlerdi. Sadece tehlikede olduğunu bilmenizi istiyorum. Neyse ki yanında onu kurtarabilecek adam vardı. Adam mı? Kim? Ben mi? Hayır, daha yaşlı biri. Ama yüzünü seçemedim. Emir sinirlenmeye başlamıştı. Böyle rüyaymış, rüya tabiriymiş. Kadınlara özgü işlerden nefret ederdi. Selma'yı bu uyduruk işlere ilgi göstermez sanırdı. Daha yorgunluğunuz geçmemiş canım. İnanın bana, Zehra'yı bekleyen hiçbir tehlike yok. Belki haklısınız ama bu çocuğu ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bir bilseydiniz. Duygusallığı, kırılganlığı, yalnızlığı beni endişelendiriyor. Ona verdiğimiz sevgiye rağmen biz ana babanın ya da bir kocanın yerini alamayız. Emir sıçradı. Koca mı? Bu da nereden çıktı? Henüz çok küçük. Küçük mü? 16 yaşında. Bu yaşta çoğu Hintli kızlar evlenmiş oluyorlar. Raja ayağa kalktı. Sinirli adımlarla odayı arşınlamaya başladı. Günün birinde sevgili küçük kardeşinden ayrılması gerektiğini biliyordu. Ama düşüncesinden bile nefret ediyordu. Gerçekten içtenlikle sevdiği, kan ve sevgi bağları ile bağlı olduğu tek varlık oydu. Sonra Zehra'ya olan sevgisinden bir bencillik de vardı. Genç kız yeryüzünde hiçbir karşılık beklemeden sevdiği tek insandı. Kendisi onun gözlerinde bir tanrıydı. Güzellik, zeka, ali cenaplık. Ümitsizliğe kapıldığında bu hayranlığa sığınıyordu. Karısı, tabii onu da seviyordu. Ama onunla aralarında bu yakınlık, bu sırdaşlık, aynı mayadan, aynı hamurdan oluşum verdiği bu ortaklık yoktu. Evlendirmek mi? Amma da acelecisiniz. Hem kiminle? Bütün raş kumarları tanıyorum. Raş kumar, bir racanın en büyük oğlu. Hepsi dostlarımın çocukları. Akılları bir karış havada, şımarık, kibirli mahluklar. Taşra'dan dışarıya hiç adımlarını atmadıkları halde kendilerini yeryüzünün merkezi sanan ukalalar. Hiçbiri Zehra'nın tırnağı olamaz. Size bu gençlerden söz eden kim? Zehra'nın korunmaya, üzerine titrenmeye ihtiyacı var. Ona olgun bir erkek gerek. Ama hemen hemen bütün racalar evli. Kız kardeşimin ikinci ya da üçüncü kuma olması söz konusu olamaz. Kaşlarını çattı. Tabii Larabat racası var ama sarhoş. Kotra racası pek hoş bir adam ama kocamış. Dalior navabı tıpkı babası gibi kuş beyinli. Başka? Ha evet, bir de bilinir racası var. Ama öyle bir hayat sürmüş ki iflasın eşiğinde. Yok, doğru dürüst kimse yok. Sonra Zehra'dan ayrılmaya hiç de acelem yok. Ayrılmaktan söz eden kim? Prenses hazretleri. Adetlerimizi unuttunuz mu? Karı kocasının evinde yaşar. Ya kocasının evi bu sarayda ise? Raca dikkatle karısına baktı. Yoksa ateş başına mı vurmuştu? Tahmin edin. Düşündüğüm Raşit Han'dı. Tabii biliyorum o bir prens değil. Ama Hindistan'ın en büyük eyaletlerinden Bipal'ın mihracesinin yeğeni. Taşıdığı kan tartışılamaz. Üstelik akıllı, çağdaş, iyi kalpli ve son derece dürüst bir insan. Baş danışmanlığınıza getirdiğinize göre bütün bunları zaten biliyorsunuz. Bu evliliğin çok gönlü yararları var. Bir kere Zehra gitmemiş oluyor. İkincisi, Raşit'i kaybetme tehlikesi ortadan kalkıyor. İleriye sürdüğü bu son gerekçe ile taşı gediğine koyduğunu biliyordu. Selma, Raşit Han'ın Badalpur Devleti'nden çok daha büyük ve güçlü devletlerden öneriler aldığını biliyordu. Hem dürüst hem de yetenekli bir insanı bulmak kolay iş değildi. Bugüne dek emirin hatırı için bu önerileri hep geri çevirmişti. Ama ne zamana kadar? Her işini ona emanet etmiş olan Raja'nın onu kaybetmekten ödü kopuyordu. Selma, planında bir adım ilerlemiş olduğunun farkındaydı. Emir oturmuş düşünüyordu. Tabiatıyla Selma, Raşit'i kendisi için de alakoymak istediğini söylemedi. Bu sarayda yegane müttefikiydi. Emir'e karşı kaç kere ondan yana çıkmıştı. Onu seyrek görüyorsa da Raşit Han'ın gözünün üzerinde olduğunu biliyordu. Gerçekten de evliliklerinden beri ilk kez Lord Stilton onuruna düzenlenen feci gecede karşılaşmışlardı. Onun heyecanlandığını hissetmiş, kendisinin de heyecan duymasına şaşmıştı. Zaten aşka nedenli susamış olduğunu, nedenli incinecek hale geldiğini o gece anlamıştı. Tıpkı Zehra'ya karşı da, kızcağızın farkına varmadığı cinselliğine karşı da nedenli duyarlı olduğunu yeni anladığı gibi. Korkmuştu Selma. Şimdi bu iki sevdiği varlığı birleştirmeyi düşünüyordu. Onları hem ağına koyacak hem kendisinden uzaklaştırmış olacaktı. Kendi huzuru için başkalarının hayatı ile oynamasına olanak veren müthiş bir bencillikti bu. Yok hayır. Ne yaptığını sanıyordu. Düşündükçe bu evliliğin başarılı olacağını daha çok inanıyordu. Zehra bir çiçek gibi açılacak, vericiliğine yeni zemin bulmuş olacaktı. Raşit ise çocuksu karısına delice aşık olacaktı. Bundan emindi. Selma'ya gelince artık aileden olduğu için Raşit Han'ı istediği gibi görebilecek, başvuracağı, içini dökeceği bir dosta sahip olacaktı. Ya Zehra ne diyor? Emir soğukkanlılığını toplamıştı. Selma davanın kazanıldığını anladı. Size danışmadan onunla nasıl konuşabilirdim? Düşünce Emir'e cazip gelmişti. Alt tarafı pek de fena fikir değil. Selma gülmesini tuttu. Raca devam etti. Tabii kardeşim için bir prens seçmemiş olmamı eleştireceklerdir ama durum o kadar karışık ki yarın ne olacağı belli değil. Raşit'le konuşurum. Siz Zehra ile meşgul olur musunuz? Sonra beklenmedik bir biçimde Selma'nın saçlarını okşadı. Ailemizin sorunlarına ilgi gösterdiğiniz için teşekkürler. Gerçek bir Hintli oldunuz. Selma onun bu denli içten olmasına neredeyse içerledi. Daha fazla konuşmayın, anladım. Benden kurtulmak istiyorsunuz. Genç kız sesini ayarlamak, gözyaşlarını tutmak için olağanüstü bir çaba sarf ediyordu. Dizleri titriyor, kasılıyor ama bu kadının önünde zaaf göstermemeye çalışıyordu. Zehra, kızcağızım. Genç kız başını kaldırdı. Bakışlarında acı, affetmezlik, kabullenmezlik vardı. Böyle bir ihanete uğramak için ne yapmıştı? Bir abla, bir anne gibi benimsediği insan tarafından bir kenara atılmak için ne kusur işlemişti. İçinde bir şeyler kopmuştu. İkinci kez öksüz kalmış gibiydi. Selma allak bullak olmuş ona bakıyordu. Böyle bir büyük acıyı öngörmemiş, öngörmek istememişti. Zehra, kimse sizi zorlamıyor, karar sizin. Sadece düşünmüştük ki... Zehra onu dinlemiyordu. Eskiden ona son derece tatlı gelen yüze, Selma'nın yüzüne anlamsız bakışlarla bakıyordu. Söyleyin, beni gerçekten sevdiğiniz mi, yoksa yalan mı söylüyorsunuz? Küçük kız, seni nasıl sevdiğimi bir bilsen, seni asıl çok sevdiğim için, ama sen bunu anlayamazsın. Sana acı çektirmenin beni nasıl fena ettiğini bir bilsen. Zehra, çocukluk etmeyin. Sizi nasıl sevdiğimi biliyorsunuz. Bu ağır ağır söylenmiş, yüzeysel gelen sözleri cevaplamak için genç kız hiçbir çaba sarf etmedi. Dudaklarında acı bir gülümseme susuyordu. Selma şu an onu kollarına almak, bunun kötü bir rüya olduğunu, onu sevdiğini söylemek için dünyaları verirdi. Yanımda söz konusu kişinin resmi var. Görmek ister miydiniz? Demekle yetindi. Niçin? Karar vermiş ağabeyimi ikna etmişsiniz. Benim ekleyecek bir şeyim yok. Selma için için kızmaya başladı. Genç kızın kurbanlık rollerine bürünmesine, özgürlüklerin savunucusu olan kendisini acımasız üvey ana rolüne sokmasına kızdı. Hiçbir şey kararlaştırılmadı. Ve siz de bunu biliyorsunuz. İstediğinizi yapmakta, istediğiniz gibi hareket etmekte özgürsünüz. Bunu da biliyorsunuz. Sesini yükseltmiş, kızgın bir tavır almış, gevşememek için en iyi savunma aracı olarak bu kızgınlığın ardına sığınmıştı. Zehra susmaya devam ediyordu. Ama bakışlarındaki acılık küçümsemeye dönmüştü. Selma'nın öfkesi bu sessizlik karşısında yavaş yavaş söndü. Ok yaydan çıkmıştı bir kere. Ne söylense boştu. Ne söylese, ne yapsa, genç kızı teselli edemezdi artık. Zehra arkasından kapıyı kapatmıştı. Düğün iyi geçti. Yatak odalarının yanında dinlenmek için düzenledikleri odada Emir divana uzanmış biraz nefes alıyordu. İki hafta aralıksız süren tören ve davetlerden sonra tekrar kavuştuğu sakin yaşamın tadını çıkarıyordu. Mutluydu. Yanı başında karısı büyük bir sevecenlikle panınık hazırlamaktaydı. Yarı aralık gözlerle onu seyrediyordu. Pek de iyi başlamayan bütün bir bu süre içinde örnek bir davranış göstermişti. Kız kardeşinin danışmanı ile nişanlanması, kendisinin de tahmin ettiği gibi bütün kenti dedikoduyla çalkalandırmıştı. Oysa damat iyi ailedendi. Bir de tüm Bipal kral ailesi düğüne katılıp üstelik genç gelinine harikulade hediyeler getirince evlenmenin densizliği biraz unutulmuştu. Sonra bir takım hesaplara girişilmişti. Damat baba kolundan en büyük evlat idi. Gerçi Mihrace'nin iki oğlu vardı ama pek sağlıklı sayılmazlardı. Olura bakarsınız günün birinde bir felaket genç çiftin bahtını açardı. Emir bütün bu dedikoduları duymuş, hatta bu düğün için kahinlere danıştığı hakkında söylentiler bile kulağına gelmişti. bütün bunlara gülmüş ve yalanlamaya bile gerek görmemişti. Savaşın en büyüğü sarayın içinde verilmişti. Azize'yi sakinleştirmek kolay olmamıştı. Selma Zehra'yı kıskandığı için böyle bir evliliği düzenlediği yollu konuşmalarını kocasına anlatmamıştı bile. Rani Azize'yi ikna etmek için Raşit Han'ın meziyetlerini sayıp Zehra'nın mutlu olabileceğini söylediğinde öfkeden boğulacağını sanmıştı. Mutluluktan söz eden kim? Mutlu olmak için mi evlenilir? Soyunu sür devlete veliaht vermek için evlenilir. Zavallı Zehra'nın veliaht vermek gibi bir tasası olmayacak. Zehir saçan sözlerini ve gözlerini Selma'ya dikmişti. Ve soyu sürdürme durumunda olanların bunu beceremediklerini gördükçe. Genç kadının cevap vermesine fırsat bırakmadan odadan çıkmıştı. Selma dedikodu yapıldığını, endişe duyulduğunu biliyor, böyle bir taşı bekliyordu. Nasıl oluyor da, neredeyse bir yıldır evli olduğu halde hala gebe kalmamıştı. Bazen Emir de kaygılı görünüyordu. Rani Azize'nin ikinci bir eş almasını tavsiye ettiği, Emir'in de onu terslediği kulağına gelmişti. Selma ona minnettardı. Zira Raca'nın çevresinde sözlerden daha kırıcı olan dokundurmaları, susuşları görür gibiydi. Ama asıl acı veren şey Zehra'nın son iki aydır kendisine soğuk davranmasıydı. Genç kız terbiyeli ama mesafeliydi. Selma bunun bu kadar acı vereceğini hiç beklemiyordu. Zehra'nın gülüşleri, güveni, sevgisi olmayınca saray ruhsuzlaşmış, buz gibi olmuştu. Balayına çıkalı bir gün olmuştu. Raşit karısına Avrupa'yı göstermek istiyordu. 3 ay kalacaklardı. Selma onlar gidince rahatlamıştı. Zehra uzakta olduğu sürece kendisine döneceğini düşleyebilirdi. Odaya bir harem ağasının girmesi üzerine düşlerinden sıyrıldı. Ağa efendisine itriyat tacirinin geldiğini haber veriyordu. Kokuların Raca'nın hayatında ayrı bir yeri vardı. Bu geçici bir heves değil, ince bir zevk, derin bir tutkuydu. Bir araştırmacı kadar heyecanlı, bir profesyonel kadar titiz, bir koleksiyoncu kadar meraklıydı bu konuda. Bu yüzden de itriyatçıyı büyük bir hoşlukla karşıladı. Yardımcısı 2 deri çanta getirmişti. Aileyi ta eskiden tanırdı. Raca'nın babasına da hizmet sunmuştu. Emir kadınsı zevkler duymasına şaşırmış görünen karısına açıklama yapmak gereğini duydu. Bu koku merakı aileden kalmadır. Dedem Mihrace zorlu bir avcıydı. Okuma yazma bilmezdi ama güzel kokulara düşkünlüğü ile tanınırdı. Bütün Hindistan'ın en güzel koleksiyonuna sahipti. Bir kısmı 200 yıllık olan bu ilahi kokuları koklamak, içine çekmek, keyfine varmak için ta uzaklardan gelenler olurdu. Ne yazık ki bu koleksiyon bir yangında kayboldu. Genel panik sırasında biri hazineyi çalmış olmalı. Dedemin buna duyduğu üzüntü sanırım ölümünü hızlandırdı. Oysa karısı öldüğü vakit çok metin davranmıştı. Satıcı siyah kadifeden bir örtü üzerine 20 kadar değişik boyda küçük küçük her biri birer sanat eseri olan şişeleri dizdi. Bazıları altın telkarili billur, diğerleri yeşim ya da mercandı. Emir, şişe içindekine layık olmalı, ne fazla ne eksik dedi. Zarf ile mazruf arasında ahenk olmalı. Bilge kişilerin bize öğrettikleri bu. Tabii onlar beden ile insanın özü olan ruhu kastediyorlar. Bu kokular da doğanın özü. Kaba kaplara konulmaları doğru olmaz. Satıcı saygılı tavırlarla her şişeyi alıp ince bir fil dişi çubukla içinden ufacık bir miktarı Raca'nın eline damlatıyordu. Raca gözlerini yummuş, kokuyu yavaşça sindire sindire içine çekiyor, sonra başını arkaya devirerek uzun bir oh çekiyordu. Yüzüklü parmaklarıyla şişeleri ayrı ayrı okşuyor, dakikalarca bu keyfi sürdürüyordu. Satıcı bir kenarda saygıyla bekliyordu. hazinesinin bilirkişi tarafından takdir edilmesinin sevinci içinde bütün bir günde bekleyebileceği açıktı. Emir bu rüyalar aleminden zorla ayrıldı. Çabucak yarım düzine şişe seçti. Yaşlı adam sevecenlikle gülümsedi. Asalet mağapları hiç yanılmaz. Çocuklarımın en güzellerini, en değerlilerini seçtiniz. Seni kurnaz tilki, en güzellerini belki de hiç göstermedin. Onları kendin için saklamanı anlarım da, başkalarına satacak olursan seni ömür boyu affetmem. Selma merakla ikinci çantaya bakıyordu. Birincisinden daha büyüktü. Kimsenin ilgilendiği yoktu. Diğer harika şeyleri görmeyecek misiniz diye soracak oldu. Huzur, bunlar asalet mağapları layık değil. Bunlar fazla eski olmayan kokular ve raca sahip kadar bilgili olmayanlar için. Eskiliğin kokunun değerini arttırdığını bilmiyordum. Satıcı yeni bir tiryaki yaratmanın kıvancı ile açıklamaya başladı. Bir noktaya kadar diye yeni bir ilgi duyana incelikleri anlatmanın kıvancı içinde satıcı açıklamaya başladı. Tabii kendine özgü kokuları olan esanslar vardır. İris, yasemin, menekşe, tefarik otu, bitki özlü olanlar, amber, misk, hayvanlardan. Bir parfüm, nadiren bunlardan biri veya diğeri olsa da genellikle bazılarının ustaca bir bileşimidir. Ama özlerine dokunulmadan kalıcılıkları sağlanamazsa yok olur giderler. Nur Cihan, Cihangir Sultan'ın sevgili karısı, çok sevdiği bu kokuları muhafaza etmenin çaresini keşfetmişti. Onları birkaç hafta tamamıyla saf bir yağda yatırıyordu. Ne yazık ki nasıl yaptığını bugün tam olarak kimse bilmiyor. Bazı uzmanlar benzer yöntemler uyguluyorlarsa da kısmen başarılılar. Şu da var ki güzel koku geleneği 18. yüzyılda Batı örnek alınıp alkol kullanılmaya başlanınca ortadan kalktı. Alkol başta kokuyu yüceltiyor, birkaç ay sonra değişikliğe uğratıyor, birkaç yıl içinde de yok ediyor. Ama büyük miktarlarda üretime imkan verdiği, böylece daha çok para getirdiği için kullanılıyor. Aslında parfümlerde kullanılan o geleneksel yöntemler 18. yüzyılda kaybolmuş. Batılılar içine alkol koymaya başladıkları zaman. İlk konulduğunda kokuyu keskinleştiren ispirto, aylar geçtikçe raihayı baygınlaştırıp öldürüyor. Ama yine de koymaya devam ediyorlar. Çünkü para getiriyor. Böylece daha çok üretebiliyorlar. İlk başlarda koku hemen hemen aynı. Fark nasıl anlaşılacak diye Selma merak etti. Satıcı eline iki ayrı şişeden birer damla damlattı. Lütfen koklar mısınız? Her ikisi de sümbül teber. Farkı hissedebiliyor musunuz? Peki. Şimdi sağ elinize sürdüğüm kokuyu üfleyin. Soğuk, değil mi? Çünkü içine alkol konmuş. Öbür elinizi üfleyin. Isı aynı, değil mi? Çünkü bu koku karışık değil, saf. Demek ki şu şişenin içindeki bozulmadan yıllar boyu, hatta yüzyıllar boyu kalabilecek. Selma gülmeye başladı. Bu kadar ömürlüsünü istediği yoktu. Eşinin satıcıya verdiği kesenin ağırlığını görünce işin ciddiyetini anladı. En azından 50 altın vardı. Hele Emir'in şişelerini yan yana duvara saklı bir kasaya yerleştirdiğini görünce şaşkınlığı büsbütün arttı. Bu kokuların bazıları elmas değerinde. Benim için daha değerli. Aslında büyülüdür bunlar. Hüzünlü, zor, yeknesak bir günü gerçek bir şenliğe dönüştürmek için bir damlası yeterli. Sanırım bunlara karşı duyarlılığım çocukluğumdan kaldı. Hayatımın mutlu ve tatlı olmasında önemli bir rol oynadıkları dönemden. Mutlu mu? Oysa anne ve babanızı 6 yaşındayken kaybetmemiş miydiniz? Onları pek tanımadım. Beni büyük annem ve ablam Azize büyüttü. Her ikisi de bana bayılıyorlardı. Annem ilk iki oğlunu kaybettiği için nazara geldiğine inanıyordu. Babam ise devlet işlerine dalmış, çocuk görecek gözü yoktu. Zaten bizde erkek çocuklar 7 yaşına kadar zenanada kalırlar, daha sonra erkekler tarafından eğitilirler. Emir Selma'nın yanı başında yastıklara uzanmıştı. Düşünceli, hukkasını içiyor, selvi ağaçlarının tepelerini aydınlatan güneş ışıklarına bakıyordu. Çok sevdiğim süt annem beni her hafta annemle babamı görmeye götürürdü. Bu kısa ve resmi ziyaretleri çok iyi hatırlıyorum. Onları Abba Huzur, yani ekselansları anne ve Ami Huzur, yani ekselansları baba diye çağırmak zorundaydım. Onlar da bana hiçbir zaman emir demezler, veliaht diye çağırırlardı. Birbirlerine de asalet mağapları anlamına gelen sarkar diye hitap ederlerdi. Bütün bu şatafat küçücük bir çocuk olan beni sıkardı ve oradan bir an önce ayrılmaya bakardım. Daha sonra annemle babam kazada ölünce benimle saray kadınları meşgul oldular. 5 yaşıma kadar hizmetkarların kızlarıyla oynadım. Binlerce hikaye uydururduk. Ben kral olurdum, onlar da rakkase. Onları büyük bir safiyetle severdim. Tek erkek varis olduğum için çok şımartılmıştım. Yemek yemek istemediğim zaman yemeklerde şarkı söylesin diye bir kız getirdiklerini hatırlarım. 5 yaşımdan itibaren müziği sevmem bu yüzdendir. Tek başıma yıkanmak da söz konusu değildi. Bu iş için 4-5 kadın görevliydi. Beni keselerler, sabunlarlar, ovarlar, kokular sürerlerdi. Çok keyiflenirdim. Bu iş çocukluğum ve delikanlılığım süresince İngiltere'ye gidene kadar devam etti. Selma'nın şaşkın bakışlarını görünce gülümsedi. Öyle şaşkın şaşkın bakmayın canım. Sizi temin ederim, bütün bunlar çok masum işlerdi. Demek ki zamanınızı bu kadınların nazlandırmaları arasında geçiriyordunuz. Ya okumanız? 7 yaşındayken okuma yazma öğreten bir lalam oldu. Tabii Zenana'ya giremiyordu. Onun için de her gün sarayın selamlığına gidiyordum. Ama aklımda tek şey vardı. Oyun arkadaşlarıma dönmek. Onlarla bir arada olmaktan hoşlanıyordum. Büyüdükçe onlara karşı romantik duygular duyuyordum ama öpmenin ne olduğunu bilmiyordum. 8 yaşıma bastığımda büyük annem İngilizce ve matematik derslerinin yanı sıra görgü kurallarını da öğrenmemin zamanı geldiğine karar verdi. Yakın zamanlara kadar bütün iyi ailelerde yapıldığı gibi benim için de saraya nedimeler getirtildi. Onlarla selamlıkta buluşuyor ama hiç yalnız kalmıyordum. Ya süt annem ya da bir hizmetçi yanımda olurdu. Kadınlar değişik yaşta, çok terbiyeli, çok da güzel kadınlardı. Konuşmaları, davranışları ile bana nasıl konuşulacağını, nasıl davranılacağını, kısacası nasıl kibar bir bey olunacağını öğrettiler. Bazıları müzik çalardı. Onlar sayesinde gazeli, tumriyi, hatta ragayı öğrendim. Tumri, klasik hafif müzik, raga, günün saatlerine göre değişen müzik teması. Ama benim şarkı söyleyip saz çalmam söz konusu olamazdı tabii. Bir prens eğlenceden zevk almasını bilmeli ama asla kendisi eğlendirmemeli. Kadınların arasında ünlü şairler de vardı. Bana şiiri Lucknow kentinin en büyük övüncü olan bu sanat dalını öğrettiler. Bu sanatı soylular da küçük düşme tehlikesine uğramadan icra edebilirler. Hayatım rüya gibiydi. Dahası rüyanın ta kendisiydi. 12 yaşıma bastığımda büyük annem artık ciddi bir eğitim görmem gerektiğini kararlaştırdı. O zaman prensler okuluna gönderildim. Her sabah lalam, İngilizce öğretmenim, Urduca öğretmenim, kitaplarımla meşgul olan hizmetkarım ve tabii şoförümle okula giderdim. Her öğleden sonra da beni almaya gelirlerdi. Erkek çocuklarla arkadaş edebilme fırsatı çıkmıştı ama ben pek hevesli değildim. Erkeklerle bir arada olmaya alışık değildim. Rahatsız oluyordum. Aklım fikrim kız arkadaşlarımdaydı. Ne yazık ki bir süre sonra onlardan ayrılmam gerekecekti. 14 yaşıma bastığımda büyük annem lalamın hayat bilgisi öğretmeninin zamanı geldiğini düşündü. O günden sonra kız arkadaşlarımla görüşmeye hakkım olmadı. Zaten birkaç ay sonra da amcam iktidarı ele geçirmek için beni zehirlemeye kalkışınca beni İngiltere'ye okumaya gönderdiler. Selma Emir'e acıyarak bakıyordu. Puritan İngiltere, Eton, Cambridge. Buradaki hayatınızdan sonra müthiş bir şok olmalı. Müthiş mi bilmem. Her şey o kadar yeni, o kadar heyecan vericiydi ki. Ama tam anlamıyla ne olduğumu bilmiyordum. Bir Hintli prens mi, bir İngiliz lordu mu? Selma, zavallı sevgilim diye düşündü. Hala da bilmiyorsunuz. Tabii bu düşüncesini yüksek sesle söylememeye dikkat etti. Emir'in elini hafifçe öpmekle yetindi.